Felsefe Açıklarından. Hazırlayan ve sunanlar
Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül.
Açık Radyo 95.0 Felsefe Açıklarından programından herkese merhabalar. Ben Yılmaz.
Merhabalar, ben Rifat. Sevgili dinleyiciler, hatırlarsanız geçen hafta konuğumuz Hakan Çörekçioğlu ile Paul Klee'nin Angelus Novus çizimi üzerinden Walter Benjamin'in tarih tezleri üzerine konuşmuştuk. Benjamin ilerlemeci tarih anlayışını eleştiriyor ve özetle şöyle söylüyordu. Bugüne kadar yazılan tarih hep galip gelenin tarihi olarak yazıldı. Oysa mağlup olanın, yenilenin, ölenin, yok edilenin, ezilenin gözüyle bir tarih yazımına ihtiyacımız var. Bu da geçmişi hatırlamaya dayalı bir hikaye anlatımıyla sağlanabilir. Yani yok olan hikaye anlatıcılığının yeniden canlandırılması bizim tarihte olup bitenleri mağlup olanın gözünden görmemizi sağlayacaktır, diyordu Benjamin. Ve bunun için tarihin havını tersine taramak gerekir, diyordu.
Evet, tam da bugün bu haftaki programımız 9 Eylül'e denk geldi. 9 Eylül İzmir'in Kurtuluş Günü olarak kutlanan ve bu yıl 100.sü olduğu için daha bir görkemli kutlanan bir gün. Ve bugünlerde en yetkili ağızlardan düşmanın denize döküldüğünden ve İzmir'i hatırla Yunan diye gazetelerin manşet attığı günlerdeyiz maalesef. Biz de bu programımızı İzmir'e ayırmaya karar verdik. İzmir'in geçmişine birazcık resmi tarih anlayışının dışından bir gözle bakmaya çalışacağız. Özellikle de geçen hafta konuştuğumuz Benjamin'in tarih tezlerinde anlattığı bakış açısından İzmir'e İzmir'in hikayelerinin gözünden bakmaya çalışacağız. İzmir nasıl bir şehirdi, İzmir'de neler oldu ve İzmir tarihinde anlatılmayan, görülmeyen, saklı kalan neler yaşandı?
Evet, evet Yılmaz'cığım. Bu haftaki program konuğumuz Talat Ulusoy. Bizim Talat abimiz, bir İzmir sevdalısı. İzmir'in hikayede kalan geçmişi hakkında Birikim Dergisi başta olmak üzere birçok dergide ve elektronik ortamda yazılar yazan, son olarak da Saklı İzmir Masalları, Farklı Bir İzmir Tarihi adlı kitabı Sakin Kitap'tan geçen yıl çıkan Talat Ulusoy. Hoş geldin Talat abi.
Hoş bulduk, hoş gördüm sizleri.
Talat abi, ben de hoş geldin diyorum. Teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için ve sorularımızla devam etmek istiyorum. Şimdi önce İzmir'in 1922 yılı öncesi durumu hakkında biraz konuşmak iyi olacak diye düşünüyorum. Bir Osmanlı kenti olarak İzmir nasıl bir konumdaydı bu yıllarda Talat abi?
18. yüzyılın ortasından itibaren daha önce küçük bir balıkçı köyü, tarım iskelesi sayılabilecek olan İzmir, o kadar gerilemiş olan İzmir, hızlı bir ilerlemeye, gelişmeye başladı. Bu gelişme bize sonunda 22 öncesinde kozmopolit diye tarif edilen ama bizde kötü şöhretli bir kelime diye Türk Dil Kurumu'nun maalesef yerleştirdiği çok dilli, çok dinli, çok renkli bir şehir oldu İzmir. Öyle bir İzmir vardı 1923 öncesinde. Sanayi de gelişmişti. Bunları çok önemsediğim için söylemiyorum. Önemsediğim şey benim o çok dilli, çok dinli, farklıların bir arada yaşayabildiği bir şehir olması. Onun uygarlık ölçüsü. Ama merak edene söyleyeyim, sanayi de gelişmişti. Hem de çok gelişmişti. Bugün bile o tarihlerde 22 öncesi İzmir'de imal edilen, süreyi uzatırsam lütfen beni şey yapın, başka sorular için uyarın. O tarihlerde yapılan olağanüstü anahtar teslim fabrikalar çıkıyordu İzmir'de. İzmir'de saat yapılıyordu. İzmir'de bisiklet fabrikası. Daha ne anlam? Cam fabrikaları vardı. 25 buharlı değirmen, yani 10 fabrikası vardı. Vesaire vesaire. Tiyatroları vardı, sinemaları vardı. Akdeniz'in Marsilya Dağı'nda bence önde gelen, adı Beyrut ve İskenderiye ile beraber alınan Akdeniz'in Paris'i diye isimlendirilen bir şehir var.
Peki Talat abi, şimdi bu özellikle senin vurguladığın gibi çok uluslu, çok dini inanca ait, çok kültürlü hayat örnekleri olarak. Mesela gündelik hayat nasıldı İzmir'de? Nasıl bir hayat sürüyordu insanlar?
İzin verirseniz, bu da girmeden önce, ulusu ben kullanmıyorum. Çünkü İzmir'de İzmir milletleri vardı ama millet dinin karşılığı olan bir kavram. Biz sonra onu, ikisi aynı anlamda gibi, ulus ve millet aynı değil. Yani akronik olmayacaksak, o tarihlerde millet, Ortodoks Rum millet, Ortodoks Ermeni millet, İslam millet gibi millet bunlar.
Tamam, teşekkürler.
Ah yok, şuradan. Yani çünkü onu öyle kullanıyorum ben.
Tamam.
Bak, bir ölçü vereyim mi bu sorunuza?
Lütfen.
İzmirce diye bir dili var. Bu başlı başına bir ölçü değil mi? Sibirdeyken.
Evet.
İnanın, çocukluğumda son kalan kelimelerini kullandığım o kadar dayanıklı bir dil. Biz kopil derdik birbirimize. Oğlan çocuğu yani. Yani Yunanca Sibirdeyken'den kalma.
Evet, şimdi de zaman zaman kullanıldığını hatırlıyorum ben, kopil.
Ben de hatırlıyorum. Evet.
Güzel.
Evet.
Siz de İzmirlisiniz galiba hepiniz.
Sonradan. Benimki çok
Bilmiyorum.
sonradan.
Ben sonradan olanını daha çok seviyorum. Benim gibi eskiyim. Sonra o ortak yaşamda farklı dinlerin aslında hani bak el alem ne der bakışıyla birbirine daha iyi, daha güzel davranmaya, daha derli toplu olmaya. Oğlum sokağa çıkıyorsun üstünü başını düzelt derler ya.
Evet.
Bir farklıların bir arada yaşamasının getirdiği bir terbiye olduğunu görüyorum okuduklarımdan ve onlar bana bunu düşündürüyor. O zamanın İzmir'inde çok canlı bir basın hayatı var. Avrupa'yı çok yakından takip eden ve Avrupa tarafından yakından takip edilen bir İzmir var.
Belki şey, bu gündelik hayattan biraz söz edebilirsiniz. Mesela çarşı, işte Frank Sokak, söz ettiğiniz milletlerin oluşturduğu mahalleler ve oradaki dinsel yaşam, o dinin getirdiği kültürel ortam, ki birlikte yaşama hakkında.
Mahalleler ayrıydı. 19. yüzyıl sonlarına kadar ayrıydı. 19. yüzyıl sonlarından yani son çeyreğinden itibaren karışmaya başladı mahalleler. Karışık oturmalar başladı. Ve bunu kabul başladı. Karışık oturan bir örnek vereyim size. İzmir'in çok sevdiği kahramanı Hasan Tahsin, Frenk Mahallesi'nde oturuyordu.
Evet.
Bir Rum kadının evinde pansiyoner. Ya da ne bileyim işte Karataş tarafında işte Uşaklı Gillerinde şeyi vardı, evi
Evet.
vardı. Rum ve Ermenilerin de vardı. Dönüyorum. Sadece çarşı, eski çarşı karışıktı. İslam millet.
Ben
Kemeraltı
eski
dediğimiz.
çarşı derken
Kemeraltı
İstanbul'u
dediğimiz.
kastediyorsunuz değil mi? Evet.
Ve çevresi. Kemeraltı çevresi. Yani o zaman bile Kemeraltı deyip geçilmezdi. O kadar ki neredeyse 100 metrede bir isim değiştiren bir çarşıdır o. Şekerciler için, balcıları vesaire vesaire. Meşgale'ye göre isim alan bedestenler, çarşılar, araç salarının olduğu bir yer. Ha, sonra gelişen Frank Sokak'ta, yani o da 19. yüzyıl ortalarındaydı, gelişen Frank Sokak'ta daha çok Avrupa'yı satışlar ve imalatlar olduğu için burada İslam milletten azalıyor gittikçe.
Alsancak'ı kastediyorsunuz herhalde, değil mi?
Frenk Sokak uzun bir sokak. Frenk Sokak bugün Fevzi Paşa Bulvarı'nın Hisar Camii karşısı Fevzi Paşa'yı geçin oradan başlat ta dediğin gibi Kıbrıs şehitlerinin sonuna kadar.
Evet.
Ama o da isim değiştirerek gider. Osmaniye Caddesi diye başlar, Mahmudiye olur vesaire. En son Mesudiye Caddesi diye şimdi Kıbrıs şehitleri dediğimiz biten çok uzun böyle eski kıyıyı çizerek giden bir sokak. Böyle bir yaşam var. Dinlerin yaşamı ise tabii iç içe ve yan yana değil. Dinlerin mekanları, mabetleri ayrı, mezarlıklar ayrı ve onların varlığına karşı yerleşmiş, oturmuş bir kurallı yönetim var. Elbette İslam olmayanlar mutlaka bir ibadethane, mabet yapmak için izin almak, padişah iradesini almak zorunda. Çünkü millete hakime bunu hiçbir zaman elden bırakmamıştır. Yani Müslümanlar egemendir. İzmir'de hep böyledir. Ama Nüfus olarak çoğunluk değiller İzmir'de. İzmir'de Müslüman olmayanlar İslam milletten %40, %60 oranında aşağı yukarı kabaca.
Evet, yani bu gündelik hayatla ilgili örnekler işte ekonomik olarak gerçekleşen faaliyetler ya da işte inançların birbirine karşı aldığı tutumlar. Peki bunun hani gündelik hayat üzerinden yine devam etmeye sürdürürsek, bu kendine özgü, bu kültürün kendine özgü örnekleri alarak mesela müzik çok hala anılan bir nitelik taşıyor. Bu İzmir'in kendine özgü müziği hala çok önemli görünüyor. Bununla ilgili neler var?
Vallahi herkesin bildiği İzmir'in işte Amaney'i, Rebetiko'su var, meşhur. Birisi Derdin Efkar'ın diyelim arabeski diye tarif etsem kabaca.
Bu dersin dediğiniz şey Rebetiko tarzı.
Evet, Amaney, Amaney.
Amaney için. Ha, zaten Amaney. Amaney. Aman, aman.
Aman, aman. Evet. Rebetiko ise isyanın, direnişin bir tür şeyi, müziği. Zeybekiko çok daha eski. Yani bir dans. Bir dans. O dansın müziği. Müzikte ben size karakteristik bir şey söyleyeyim. Bir Amaney'de ya da bir Rebetiko'da İzmirce'yi görürsünüz. Karşılaşırsınız. Örnek vereyim. İme ena dervişaki der. Ben bir dervişim. Bakın derviş ya İslam'ın bir şeyi. Ama bu ime ena dervişaki deyip müziğe giriyor. Bir de İzmir dünya müziklerinde çok açık bir yer. Ve her dilden söz giydiriliyor neredeyse. Sevilen müzikleri. Ama bir müzik var beni. Hatta iki müzik var. Çok etkiliyor. İzin verin onu aktarayım. Müziğe örnek olarak. Bakın. Matya, Matya, Matya. Göz, göz, gözlerim diye başlayan bir adam. Ama ne diyelim. Ama değildir bu. Bu bir Halep şarkısıdır. Üzerine söz giydirilmiştir. Gözler, gözler, gözlerim derken de İzmir yangınından sonra söz giydirilmiştir üstüne. Ve biz bugün bunu radyolarımızda dinliyoruz, biliyor musunuz? Bu şarkıyı. Ada sahillerinde bekliyorum diye.
Vay.
Daha sonra biz böyle bir söz giydirdik ona. Ya da yangından sonra söylenen, bestelenen bu söz giydirme değil. Santis Simirnis, Toya Gini, Sto Dünya, Den Ehiyini. Dünya diyor İzmir yangını gibisini görmedi. Bu bir Amaney ağıt şeyidir. Bugün biz bunu da söylüyoruz. Bir marş olarak söylüyoruz. Hangi marş olabilir dersiniz? Gazi Osman Paşa marş. Tuna Nehri akmam diyor. Etrafımı yıkmam diyor.
Talat abi demin basın dediniz bir an için. Gerçekten renkli ve canlı bir basın ortamı olduğunu da biliyoruz. Nasıldı gazeteler, dergiler? Belki şimdiyle kıyaslama şansı da olabilir.
Şimdiyle kıyaslama. Çok üzerim şimdi İzmirli kardeşleri. Şimdiki İzmir babasının yanında sıfır. Hiç kusura bakmasınlar. Var olan, koşturan, emek verenleri takdirle anayım. Koyayım bir tarafa. Ama o, kıyaslarsak sıfır. Bakın, 1908 meşrutiyetten bir ay sonra bir genç adam İzmir'de gazete çıkarır. Vaha Tefil. Ve bu 11 Temmuz'dur gazetenin adı. Yani bizim şimdi miladi takvimle meşrutiyetin 24 Temmuz diye kutladığımız kutlamadığımız, hatırlamadığımız öyle yıl dönümünün adına, o tarihin adına 11 Temmuz gazetesi. Bakın bu 11 Temmuz gazetesinde feminizm işlenir. Sene 1908. Ondan sonraki İzmir'de uzun yıllar feminizm ağzını almak suç olmuştur. Ya da Ahenk ve Hizmet gibi liberal ama çok dilli bir arada yaşamaya hiç itirazları olmayan, bu anlamda doğru düzgün davranan gazeteler vardır. Daha sonra 19-22 arasında ıslahat ve müsavat çıkmıştır ki tamamen bir arada yaşamaktan yanadır. O yüzden hain gazeteler diye yazarları ve şeyleri idam edilmiştir. İzmir'de ilk defa bir ciddi işçi gazetesi, Irgatis, çıkmıştır. Yine 1910'larda. Ve bu gazetenin üç yöneticisinden biri İslam millettendir, diğer ikisi Ortodoks Rum millettendir. Eşref vardır. Edeb Yahu diye bir hiciv gazetesi, mizah gazetesi dergisi çıkar. Ya da Bahat Tevfik'in felsefe üstüne çok çalışmaları vardır. Ha İttihat Terakki mesela İzmir'de bir yayın organı kurmakta çok zorlanmış. Çok zorlanmış, dışarıdan adam getirip ancak kurabilmiştir. Yani İzmir'deki basın hayatında öyle bir birlikte yaşama terbiyesi vardır ki bunu dinamitlemek isteyene karşı bir tavrı var. Mesela Ermenileri Ermenice olarak ilk defa Osmanlı'da Marx'ı Kapitali Das Kapitali bastıkları okudum ama göremedim, bulamadım. Cumhuriyet'ten sonra ya da 29 Eylül 1922'den sonra mesela 1933'te Cumhuriyet'in 10. yılı için İzmir'de Yeni Asır gazetesi kadınlar arasında bir anket yapıyor. Bir soru yöneltiyor. Cumhuriyet nasıl sevilir? Ve önde gelen kadınlar, öğretmen, hekim vesaire yeni yeni onun nasıl sevileceğini gerçekten çok güzel anlatıyorlar. Ama bir kadın, Handan Sermet Hanım çıkıyor diyor ki bu soru çok yanlış. Cumhuriyet nasıl sevilir diye olmazsın. Nasıl bir cumhuriyet sevilir? Tam da bugünün derdini anlatan bir, bakın 1933 ve maalesef ondan sonra bu soruyu sorabilenler çok azalmaya başlıyor. Azaltılıyor bunlar. Ve ben 33'te ki bu şeyi okudum, 34'te, 35'te Handan Sermet Hanım'ın İzmir basınında hiçbir yerde, İzmir'de izini göremedim. Üstelik ressam olduğunu da bir yerden tespit ettim. Bilmiyorum.
Evet.
Yaklandım galiba.
Ya aradaki kıyası ortaya koymak açısından herhalde hoş, güzel bir örnekti. Talat abi.
Ne acı bir örnek. Çok üzülüyorum söylediğin için.
Evet, evet. Tabii ne yazık ki. Yani bu kadar derin bir fark oluşturmuş.
Ne kadar basit bir soru ama. Bu soru sorulmaz mı ya?
Evet.
Bugün de aynı şey geçer. Cumhuriyet olsun nasıl olursa olsun. Diyor adam. 100. yılında demokrasiyi de taşlandıracağım diyor. Ben bunu söylemekten imtina ederim, korkunç yaparım, özür dileyerek başlarım. Kusura bakmayın, 100 yıldır cumhuriyetimiz demokrasiyi gösteremedik, öyle bir cumhuriyet düşündüm.
Maalesef.
İsyan etmeyeyim, yeter.
Maalesef, evet.
Şimdi kent merkezinde gördüğümüz hala eğitim faaliyeti sürdüren çok önemli okullar var bu anlamda. Anlattığınız dönemde de bu İzmir'in hala mevcut gördüğümüz binalar da büyük olasılıkla eğitim kurumları olarak varlardı. Hala görebileceğimiz örnekler üzerinden siz de bunu ifade ederseniz.
Neresinden başlayayım? İyon Üniversitesi'nden başlayayım. Şu an İzmir Kız Lisesi diye bilinen Karataş'ta, gerçekten Karataş'ın üstündeki bir yapı. 1920 sonlarında İzmir'de bir üniversite fikri İslam millet ve diğerleri arasında görüşülmeye başlanıyor. Ve mesela bizim sözünü ettiğim İslahat Gazetesi, Müsavat Gazetesi bu iki gazetede destekliyor. Ve nitekim 1922 baharı sonlarında bütün kütüphanesiyle vesairesiyle ve kadrosuyla tamamlanıyor. Bu işin başında İstefan Karatodori var. Matematikçi Einstein'ın yakın arkadaşı ve gerçekten bu işe gönül vererek geliyor. Onun yanında mikrobiyoloji profesörü Yovakimoğlu var. Kulalı. Şu an Manisa'ya bağlı olan Kula'da ailesi. Babası şimdiki Cezayir Han denen Han da yıkılmış da işte üstüne devlet kendine bir yapı yaptı. Orada meşe palamutu işleyip satıyor Avrupa'ya. Kula'da adam. Kula'dan getirtiyor. Bu iki bilim insanı her şeyi çok büyük bir kütüphaneyle, çok değerli bir kütüphaneyle her şeyi hazır ediyorlar. Torbalı yöresinde ziraat fakültesi uygulamalı, işte tıbbı, matematik. Ha, iki dilde yapılacak eğitim. Üniversitenin adı iki dil dediğim Yunanca, dünyanın bilim dili, hiç kimse burun kıvırmasın. İkincisi de Türkçe. Bunun içinde herkes çok sevinsin. Yunanca'nın yanında, bir bilim dilinin yanında ilk defa bir üniversitede dil olarak kabul görecek. Yani dünyaya açık bir üniversitede. Darülfünun'u kastetmiyorum. Peki ne oluyor? İşte tam Ekim'de açılacak üniversite. Ama İzmir kurtuluyor. Fakat üniversite kurtulamıyor. Çünkü bir sürü haberler geliyor. Millet yerlerinde kovula kovula kasabalar, beldeler kurtarıldığı için bu iki bilim insanı da ilk gün önceden İzmir'den ayrılıyor. İlk öyle yapıyorlar. Yoksa bu büyük bir suç işledikleri. Böyle İslam memleketinde gavur üniversitesi gibi. Şunu işliyorlar, çok yanlış. Gördünüz mü? İyon Üniversitesi. Burayı da İyonya yapacaklar dediler. Bunu da Yunanistan olarak çeviriyorlar. Hayır efendim. İyonya yani batı kıyılarının Aydın eyaletinin adı kıyılarının İyonya. Tarihten beri ve Osmanlı bu ismi kullanıyor. İyon Üniversitesi de bu anlamda bir İyon. Buradan da çarpıtma yapıp nefret söylemi geliştiriyoruz. Maalesef bu üniversite gerçekleşmiyor. Ama İzmir tabii üniversiteyi çok seviyor. 1956 senesinde yani 44 yıl sonra bir ziraat fakültesiyle üniversite sahibi oluyor.
Birazcık İzmir tarihinin en böyle çarpıcı ve üzücü anlarından birine gelerek yavaş yavaş programımızı bitirelim. Üzerinde çok da konuşulmayan, aslında 4 gün sonra başlayan bir yangın var. Büyük İzmir yangını. Bu konuda size sözü vermek istiyorum.
En başta gelen bir konu bu ve çok üzücü bir konu. Beni çok üzüyor, terletiyor, sıkıyor. Şunlardan ötürü üzülüyorum. Biz yapmadık, onlar yaktı. Önce Yunanlılar kaçarken yakmıştı, sonra Ermeniler yaktı. Ya mesele bu değil. Meseleyi buraya bağlamayın, düğümlemeyin. Ben 2 tane sükuyetin bildirisi yayınladım. Daha 9 Eylül'den başlayarak, 10 Eylül'den başlayarak bütün İzmir Ortodoks, Rum ve Ermenileri kovuluyor. Sükuyetin bildirisiyle açıkça. Çoluk, çocuk, yaşlı, ihtiyar, hiç. Hastanede, evde hepsi kovuluyor. Ve buna rağmen, bunu yayınlamama rağmen mesela pek çok şey bunu okuyor ama onlar yaptı şeyinde ısrarlı. Ben bunu söylerken bir tarihi doğruyu tespit derdinde de değilim. Ben tarihçi değilim. Bu memlekede demokrasi yerleşmiyorsa bu akıl almaz yalanlara inanan kafalar eğitim yoluyla biçimlendirildi diye. Şimdi 13 Eylül günü öğlen saatlerinde tam Basmane İstasyonu'nun karşısında su yolu sokakta 1, 2, 3 modern İzmirliler bunun işte karadan denize, doğu ve güneyden denize doğru esen ve bütün Hristiyan mahallesini yakan bir yangın olduğunu söyleyip yayınlıyorlar. Yani tesadüfen bir yangın başlamış ve bütün Frank mahallesini, Ermeni mahallesini yakmış bitirmiş. İslam ve Şey mahallesine, Yahudi mahallesine hiçbir zararı ve etkisi yok. Ya peki, yani akıllı savunmaya çalışanlar tesadüfle rüzgara bağlıyorlar. Peki kovmaya ne diyorsun, kovmaya? Senden benden evvel ataları burada olmuş. Mezarları Alsancak Stadı'nın altında mezarlar. Rumların, Ermeni mezarlığı ta ötelerde. Mezarları burada olan, kökleri burada olan insanları buradan resmen kovuyoruz. Resmen belge. Mümkün olsa hani görüntülü bir şey olsa göstereyim burada. Sonra işte 3 gün çok şiddetli sürüyor. 18'inde ölene kadar tavsiyor. Ama yangının duvarı gitmiyor. Tütüyor da tütüyor. Ve biz bu yangını acı olan ve bize iflah olmaz bir hale düşüren, düzeltiyorum, İnşallah iflah olacağız. Bu yangını hatırlamıyoruz. Bunun ne demek olduğunu ne olur bir psikiyatrist, psikolog şey çıkarın da anlatsın ya. Bunu hatırlamıyoruz. Resmen hatırlatılmıyor. Peki onlar yakıp kaçmıştı, hatırlat. Ama belki ortada hatırlatılmıyor. Ve ben Londra mahkemelerinin 1925'te nihai kararının metnini buldum. Mahkeme kararında İzmir'de o esnada sadece İzmirli Rum ve Ortodokslar yok. Ta 30 Ağustos'tan bu yana batıya sürülen, hayatta kalanlarının erişebildiği bir büyük kitle var İzmir'de ayrıca. Mahkeme kararında 180 bin insanın öldüğünü söylüyor. Ben bunu bir toplantıda dile getirdim. O sırada İzmir'de arşivin başında şimdi rahmetli olan bir profesör vardı. 181'i telaffuz edince isyan etti, biliyor musunuz? Yalan söylüyorsun. Doğru hatmıymış, yalan söylüyormuş. 65 binmiş. Ya Resmi tarihçi profesör 65 bin. Bakınız zihniyet ne hale gelmiş bizde ya. 65 bin insan ölmüş, çoluk, çocuk, yaşlı kadın. Çünkü erkeklerin 18-45 yaş arasında olanları orada yok. Onlar toplandı ve Kayseri'de esir kampına gönderildi. Eli silah tutuyor, düşmana yardım ediyor. Düşman gitmiş zaten. Neyine yapmak gerekçe. O yüzden İzmir bunları hatırlamazsa modern, uygar, en sevilen falan bir şehir olamaz. Üzülüyorum. Beni üzüyorsunuz bu sorular.
Peki Ferhat abicim, çok teşekkür ediyoruz. Maalesef bu üzüntülü noktada programımızın da sonuna geldik. Çok çok teşekkürler geldiğiniz, katıldığınız için. Ağzınıza sağlık. Başka bir açıdan 9 Eylül günü İzmir'e bakmaya çalıştık. Daha belki konuşulacak çok şey var ama bizden bugünlük bu kadar.
Davetinize teşekkürler. Benim kanlı anlatılarıma katlanmanıza teşekkürler. Teşekkür ederim.
Çok teşekkürler.
İnşallah, inşallah demokrasi bu memlekette geçmişi doğru hatırlayarak, hakikatiyle hatırlayarak yerleşir.
Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.